İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün biraz benim için zor bir konu ama tabii sizin için her zaman olduğu gibi hep meseleleri çok kolaylaştırıyorsunuz dinleyicilerimize. Kolay bir konu. Din, siyaset ve devlet ilişkileri üzerinde konuşmak istedim. Ben de sizden öğrenmek istiyorum bu arada. Biraz şeyden girmek istiyorum, ne dersiniz? Yani böyle din, siyaset, devlet deyince İslam dini açısından baktığımızda olaya sanki böyle, yani tipoloji olarak Hazreti Peygamber'in, Peygamberimizin siyasi bir kimliği var mıydı acaba? Kendisi böyle bir kimlik ortaya koymuş muydu? Ben hep bunu merak ederim. Yani kendisi bunu bizzat hani bir biçimde dile getirmiş miydi? Tamam, liderdi. Evet, yani bir topluma liderlik ediyordu. Yani bunu bizim bildiğimiz katı anlamda veya böyle yönetsel anlamda bir yöneticilik olarak görmüyorum ama bir toplumun başıydı.
Bir site devleti.
Evet.
Vardı ve o devleti, Medine site devletini 10 yıl.
Evet.
Hazreti Peygamber yönetti. Hatta evet, onu yapacak bir anayasa taslağı bile diyebileceğimiz bir Medine Sözleşmesi.
İşte bunları çok merak ediyorum, yapmıştı bu kelimeleri. Çünkü bunlar oradaki bağlamından uzaklaştırılıp bir yerlere taşındığı zaman ne anlaşılıyor veya yani bu biraz kötü niyete de kurban giden şeyler oluyor mu acaba diye sormak istiyorum. Yani anayasa işte falan öyle şeyler söyleyince ne anlama geliyor? İslam anayasa, devleti vesaire. Yani bu kavramsallaştırmalar tabii, yani bunlar yeni işler değil. Neredeyse değil mi? Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonra konuşulmaya başlanan şeyler.
Yani Hazreti Peygamber'in vefatından sonra konuşulanlarla bizim bugünkü modern birikimimizle, aydınlanma sonrasında özellikle yaşanan ve aydınlamanın türevleri olan modernizm, kapitalizm gibi süreçler, ideolojilerin bize tartıştırdığı arasında bir fark var.
Onu da anlayalım
şuradır
hocam.
Mesela
bu
İslam
çok
devleti
önemli
dediğiniz, evet, din ve devleti yan yana andığınız bir süreç tarihin, orta çağların ya da orta çağ öncesi dönemlerin meselesi değildi. Yani devletin başına İslam ya da değil, Hristiyan devleti, İslam devleti, Yahudi devleti diye bir tanımlama yoktur.
Ama bu çok önemli.
Tarihsel böyle bir şey
evet,
yok.
Evet, böyle bir şey yok.
Yani devlet vardır ya da yoktur. İslam devleti diye bir şey, böyle bir tarihsel tecrübe de yok. Devlet vardır ya da yoktur. Hristiyan devleti diye bir tecrübe yok. Ama daha sonra Reformasyon döneminde Batı'da devleti ele geçirme ya da devlet kurma tartışmaları başlamıştır. Bu eski bir tartışma değil. Bu orta çağların tartışması da değil. Bu modern bir tartışmadır. Çünkü feodalite yıkıldı. Yani feodal beyler vardı. Ortalıkta herkes, beylikler birbirini yönetiyor. Beylikler var, hanedanlıklar var.
Güçle alakalı bir şey yani.
Sonra bunları birleştirme, belli bir toprak parçası üzerinde otorite kurma,
yayılma. Başka yerlere elde etme.
Bu devlet, devlet böyle çıkan bir orta feodal dönemden sonra, dolayısıyla İslam devleti böyle bir sürecin bize artığı olarak geldi, tartışılıyor. Hazreti Peygamber'in Aleyhisselam'ın bir tecrübesi var. O tecrübe de şu. Daha doğrusu bir peygamberlik tecrübesinin iki yönünü biz görüyoruz. Bunlardan birisi 12 yıllık Mekke dönemi. 12 yıl Hazreti Peygamber Mekke'de yaşamış ve yaklaşık 300 kişilik bir Müslüman grubu var. 12 yılda 300 kişiyi kazanabilmiş mi? Sonra Mekke dönemindeki ilkelerin, prensiplerin, yaşam ilkelerinin pilot uygulaması dediğimiz 10 yıllık bir Medine dönemi var. Şimdi buna dikkat çekmek isterim. Medine dönemine pilot uygulama dedik. Çünkü bir tarih kesitidir. Orada yaşayan insanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, Müslümanlar var orada ve kendi aralarında bir toplu hareket etme, eğer Medine'ye bir saldırı varsa toplu savunma. Bu çok doğal bir refleks. Yani Medine'de yaşayan insanlar toplu hareket edecekler. Çünkü Mekke'den saldırı olduğu zaman Hazreti Peygamber bir savunma grubu hazırlıyor doğal olarak. Ya bize saldıracaklar diyor. Peki kim koruyacak bunu? Bunu koruyan grubun içerisinde Yahudiler de var, müşrikler de var, Müslümanlar da var. Az sayıda olsa Hristiyanlar da var. Bakın.
Yani din kökenli bir şey bu değil, din, kendilerini koruyacaklar, toplumsal düzeni muhafaza edecek.
Bunu sağlamak üzere Hazreti Peygamber 48 maddeden oluşan bir sözleşme imzalıyor. Bu çok önemsenmelidir. Hazreti Peygamber'in insanları birbirine sözleşmelerle ve sözlerle, taahhütlerle bağlaması çok önemsenmelidir. Gerçi bu başarısız bir sözleşme olmuştu. Bunu söylemek lazım. Medine Sözleşmesi ona taraf olan Yahudilerin Uhud Savaşı'nda ihanetleriyle maalesef tarumar olmuştur. Hı hı. Yani çok başarılı olamamıştır sözleşme. Ama Hazreti Peygamber'in gruplar arasında, toplumu oluşturan grupların her birini sözleşmeye taraf yapması, onları sorumluluk altına alması, haklarını ve hukukunu onlara bildirmesi anlamında bu son derece önemlidir Hazreti Peygamber'in bu teşebbüsü. Ve benim çok önemsediğim bir şey, Yahudi, müşrik, Müslüman hepsini tek bir kelimeyle ifade etmiştir. Onlara ümmet demiştir. Hı hı. Yani ümmet kelimesi, hepiniz bu ümmetin parçasısınız. O zaman hakkını ve sorumluluğunu bildiğin sürece saygınsın ve bütün hakların koruma altındadır. Hakkı nedir? Bir vatandaş olarak temel hakları, canı, malı, ırzı, namusu, düşüncesi, aklı, her şey koruma altındadır. Dinine, imanına bakmadan. Bakın.
Devlet hatta dediğiniz, dini, imanı da koruma altındadır. Koruma altındadır. Bakmadan diyorsunuz. Yok, onu şöyle, öyle anlıyorum ben.
Şöyle anlayın. Yani bakmadan dediğim yani adam Hristiyan.
Müslüman'ınki korunacak da Hristiyan'ınki şey korunmayacak anlamında şey değil. Evet.
İslam toplumunda bir gayrimüslimin başına bir şey gelirse onun davacısı kıyamet gününde benim der Hazreti Peygamber. Bakın bir gayrimüslimin başına bir şey gelirse diye. Beş temel hak herkes için koruma altındadır. Ayet-i kerime var. Diyor ki din Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin, savaşın. Şimdi bu savaş ayeti gibi algılanabilir. Din Allah'ın oluncaya kadar. Peki soru şu, din neyi sağlamaya çalışıyordu? Beş temel hakkı herkes için garanti altına almaya çalışıyor. Adam ister Hristiyan, ister Yahudi, ister müşrik, ister Müslüman olsun fark etmez. Beş temel hakkı koruma altında olacak. Din bunu sağlamaya çalışıyor. Bir, adamın canı. Adamın malı, mülkiyet hakkı, aklı yani düşünce özgürlüğü, dini yani din özgürlüğü ve namusu ırzı, onuru. Evet. Onuru bunlar koruma altında olacak. Adamın ya da kadının, adam diyoruz ama bu bir insan yani. İnsanın kimliği sorulmaz, mazluma kimliği sorulmaz denildiği gibi. Şimdi din Allah'ın oluncaya kadar, yani herkesin bütün bu temel hakları koruma altında olduğu zaman bizim istediğimiz tam ütopik denilen, çok gerçekleşmesi kolay olmayan bir taleptir bu aslında.
Bakın, ama uzak hedefte bu işte. Yani bu olması gerekeni olsun koyuyor diye tabii.
Tabii Hazreti Peygamber'in aleyhisselamın bütün mücadelesi inanın bu olmuştur ama benim son haftalarda yazarken ve konuşurken sık kullandığım bir söz var. Burada da onu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Kur'an-ı Kerim'in ana mesajı ve Hazreti Peygamber'in bütün yaşamı boyunca yapmaya çalıştıkları Orta Doğu halklarına ve Müslümanlara birkaç gömlek büyük.
Eyvah.
Birkaç gömlek büyük. Biz bunu anlayacak, uygulayacak bir kaliteden, kalibreden, çaptan yoksunuz. Bunu kabul etmek lazım.
Ama ne diyor? Bu yani varoluşsal bir şey mi hocam?
Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki mesela kötülüğe karşı kötülükle mukabelede bulunmak da kötülüktür. Şimdi bunu kısasa kısas kültürüyle yetişen bir insana bunu anlatamazsınız. Bakın bu işte birkaç gömlek büyük dediğim bu. Farklı görüşlere saygı göstermek, tolere etmek değil. Farklı görüşlere saygı göstermek de önemlidir, hayatın gereğidir dediğin zaman bu da işte birkaç gömlek büyük. Anlatabiliyor muyum bunu? Hazreti Peygamber onun için vefat ettiği zaman İmam Maturidi Tevilatül Kur'an'ında bu cümleyi kullanıyor. Ben gördüğüm zaman gerçekten şok oldum ve üzüldüm. İrteddel Arabu kâfeten. Peygamber vefat eder etmez Arapların tamamı, o Medine'nin dışındaki kabilelerin tamamı dinden döndüler diyor. Ya. Hepsi dinden döndüler. Madem Muhammed öldü, bizim artık o dinle, o Medine'yle hiçbir alakamız yoktur. Şimdi çünkü Hazreti Peygamber'in yaşama geçirmek istediği din inanılmaz bir eşitlik, adalet, hakkaniyet getiriyordu ve kimse elindekini kaybetmek istemiyor. Diyor ki ben kabile, bu kabile mensubuyum ve bu kabile güçlü bir kabile ise o yönetimde ben olmalıyım. Adam diyor ki senin kabilene bakmayız kardeşim diyor. Sen kaliteli bir adam mısın, ona bakarız. Bir Üsame ordusu biliyorsunuz, ordu var. Bir ordu düşününüz. Ordunun başına hiç kimsenin geçmeyeceğini düşündüğü birisini geçiriyor Hazreti Peygamber. Neden? Çünkü o layık, ona da liyakat diyor. Şimdi bunlar modern meritokrasi dediğimiz, bizim çağdaş dünyanın kullandığı meritokrasi denilen, yani kişiye layıksa görev vermek, partizanlıktan dolayı değil ya da nepotizm dediğimiz akrabamdır diye değil, Hazreti Osman'ın yaptığı nepotizm, akraba kayırmacılığı ya da partizanlık, parti neyse.
Ama eninde sonunda bunların hepsi değil mi açığa çıkıyor.
Açığa çıkıyor. Hiç iyi şeyler. Onun için Kanuni Sultan Süleyman'ın Kongre Kütüphanesi'ne büstünü koyan Amerikalılar altına yazdılar. Niye bu adamın büstü burada? Çünkü meritokrasiyi uyguluyordu. Yani insanlara layık oldukları için görev veriyordu bu adam. Ve kanun yapımına da bu anlamda, bu gözle katkıda bulundu diye. Şimdi Hazreti Peygamber bu ideal olanı yaşama geçirmeye çalışıyordu ve vefatından sonra insanlar tekrar reel olana, kendi eski yaşam koşullarına geri döndüler. İslam'ın, Kur'an'ın getirmek istediği siyaset kültürü bir, biata dayanır. Ne demek bu? Yönetici kişi mutlaka halktan biat almalıdır. Bu onların ister oy kullanmayla biat ederler, ister sözle, ister tokalaşarak, ister yazılı metin vererek, ama biat esastır. Yani halkın meşruiyet temeline yaslanmayan bir insan yönetici olamaz. Biat bizim kültürümüzde şöyle anlaşılıyor. Biat ettiğin zaman sessiz, sorgusuz, sualsiz adamı seçtin, o senin yerine yönetir. Böyle bir şey yok. 180 derece ters bir şekilde istismar edilerek bizim kültürümüze biat sokulmuştur. Kur'an-ı Kerim biat kelimesine pozitif anlam yükler. Allah'a ve Resulüne biat edenler der ve onları över.
Çünkü biat, Allah'ın ve Resulünün ortaya çıkardığı veya peygamberimizle ilgili az önce söylediğiniz şeylerden tablo zaten bu. Yani ömrünü buna harcadı.
Ve ideal değerler
için onlar toplumda yerleşsin diye sürekli çalıştı, çabaladı. Onun için ona biat edenler kurtulacaklar.
Evet.
Peki o şekilde olmuyorsa o biatın devam etmesinin ne alemi var diye de insanların düşünmesi işte lazım. Biatı, sorumluluk kelimesini kullandınız hocam. Ben biraz oradan yürümek istiyorum. Yani bu tamam biat, ama insanların bu anlamdaki sorumluluklarını bireysel olarak fark etmeleri bu kadar zor bir şey mi acaba? Yani
onu da devreye sokan bir kelime var. Bakın Kur'an-ı Kerim siyaset kültürü içerisinde velayet.
Güzel.
İnsanlar, müminler birbirinin velisidir diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Müminler birbirinin velisidir. Şimdi veli kelimesini dost olarak tercüme ediyorlar. Yanlış bir tercüme. Mesela diyor ki gayrimüslimleri veli edinmeyin, dost edinmeyin. Yanlış bir tercüme. Veli teknik bir tabirdir ve pakt anlamında kullanılır. Hı hı. Yani kendi işinizi bile devredebileceğiniz insan. Şimdi kime işlerinizi güvendiğiniz birisine siz devredersiniz değil mi? Yani vekaleti de ona verirsiniz, velayeti de. Mesela ben çocuğumun velisiyim. Onun adına karar verebilirim dersiniz. Ya da birisi akli yeteneklerini kullanamayan birisine veli ya da vasi tayin edersiniz vesaire. Hı hı. Şimdi biat ettiğiniz kişinin bir ilkeler üzerinde niçin size dedi ki ben şunları gerçekleştireceğim bu toplumda. Siz de dediniz ki bunları gerçekleştirecekseniz biz sizi başımıza...
Ve gerçekleştirdiğiniz sürece de...
Sürece biz sizi seçtik.
Evet, bu kadar.
Tamam. Fakat velayet denetim demek.
Evet.
Velayet denetim demek. Seçtiğiniz kişiyi kendi haline bırakmıyorsunuz. Onun için Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, şunu söylemişlerdir. Orada bir fotoğraf var. Seçildikleri zaman diyor ki yanlış yaparsam ne yaparsınız? Halka soruyor. Yanlış yaparsam bir kılıcını bilirsin. Bununla düzeltiriz diyor. Tamam diyor. Bu güzel diyor.
Bundan yani, memnun oluyor değil mi?
Kesinlikle
yani
bu güzel diyor.
Yani Hazreti Ömer'in başına gelenleri biliyoruz. Allah'ın verdiği hakkı sen mi bizden alacaksın diye değil mi? Yani öyle.
Yani oradaki resimler.
O fotoğrafları görünce insan çok, gerçekten etkileniyor.
Çok iyi resimler fakat şunu unutmamak lazım. Yani İslam tarihinin o döneminin yani Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yapılan tartışmalar ve bir düşününüz bir yıl önce işte Veda Haccı'nda 100.000 kişiye Peygamberimizin hitap ettiğini düşünün. Ama vefat ettiğinde cenazesini 16 kişi kaldırıyor. Hazreti Ali imamlık yapıyor ve 16 kişi var. Yani insanlar başka şeylerle meşguller. Kim yönetecek Medine'yi vesaire. Yani siyaset bir pasta paylaşımı, bir hırs gösterim alanı olarak kullanılırsa Allah bunu insanlara soruyor. Onun için de ilk 4 halifenin 3'ü Müslümanlar tarafından katledilmiştir. Bu tarih bizim utanç tarihimizdir.
Şimdi anladım sizin bu Orta Doğu halkları diye başladığınız cümleyi. Biraz içim ürpermişti ama
üzgünüm yani, maalesef böyle. Maalesef böyle. Kur'an'ın mesajı onlara birkaç gömlek büyük. Kabile yapıları, atalarından devraldıkları mirasın kalıntısı onları çok daha etkin bir şekilde yönetiyor. Üzgünüm. Yani Hazreti Peygamber nasıl aşmaya çalıştı o yapıyı, kabile yapısını, eski kalıntıları? Dedi ki kardeşim size ben daha üst kelimeler hediye ediyorum. O kelimelerle aranızdaki ilişkileri kurun. Nedir o? Ümmet kelimesi. Nedir o? Müslüman kelimesi. Nedir o? Millet kelimesi. Yani ümmet Müslümanlar arasındaki birliği. Millet bütün insanlar arasındaki birliği.
Hocam bunu sağlamaya biraz konuşmak lazım. Çünkü bu ümmet kelimesine de herhalde biraz takıntılıyız gibi geliyor Müslümanlar olarak. Dolayısıyla her şey orada olacak, bitecek gibi. Ama milleti veya millet insanlık ailesini nasıl izah edeceğiz? Asıl olan o değil mi?
Yani kişi şöyle aidiyetler geliştirir. Remzi Hocam, reel, ben kimim? Şaban Ali Düzgün, siz Remzi Ege. Bakın kimlikler var. Bu kimliğim biraz daha aile, kimin oğlusun, kimin kızısına gider. Nerelisine gider? Gümüşhaneliğime gider. Gümüşhane, Doğu Karadeniz. Sonra bu Türkiye. Türkiye, Orta Doğu. Orta Doğu, böyle büyütürsünüz. Halka halka büyürsünüz. En sonunda siz insanlığın bir parçasısınız.
Evet işte burayı görmek
halka,
lazım.
Tabii
evet,
ki evet. En büyük halka hepsini tamamını kapsayan halka. Ve bu halkalar iç içe geçmiştir. Yani isteseniz de koparamazsınız. Halkadır yani. Bir insan rengi, dili, dini ne olursa olsun o insanlık halkasının parçasıdır.
Seçme Allah'a yok diye bir şey hocam bir kere. Yani biz bunlarla doğduk. Evet. Nasıl bunlarla birbirimize için, hükmedebiliriz ki?
Ben Kur'an-ı Kerim'in kimlikten ziyade kişilikle ilgilendiğini söylerim. Kimlik değil, kişilik davasıdır Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü kimlikler verilidir, kişilikler kazanıma dayalıdır. Yani ahlaki bir kişiliğiniz mi var? Siz adil misiniz yoksa zalim misiniz? Siz verici misiniz yoksa hep başkasından bekleyen misiniz? Değil mi? Sembiyotik yaşam diye bir şey var yani. Topluma ne kadar katkıda bulunuyorsunuz? Ölünce İnsanlar ne diyor? Arkanızdan ağlıyor ve Allah razı olsun diyor. Bir insan, büyük bir insanı kaybettik mi diyor yoksa öldü de kurtulduk mu diyor? Şimdi dolayısıyla bakın bunların hepsi kişiliklerle ilgili bir şeydir. Kur'an-ı Kerim insanların adını vermez. Mesela der ki Firavun. Firavun adamın ismi değil. Firavun bir hanedanlığın
makamla ilgili bir şey. Evet.
İkinci Ramses Firavun. Firavun bir kişiliktir. Nedir o? Annelerin karnındaki çocuklara bile yönelen bir zulümdür. Daha doğmadan çocuklar erkek olacaksa öldürülecektir diyen bir tipolojidir bu. Bir kişiliktir bu. Öbür tarafta Firavun'un eşi Asiye. O da bir kişiliktir. Bakın o da bir kişiliktir. Meryem bir kişiliktir zorluklarla sınanmış. Hazreti Peygamber öyle. Biz Kur'an-ı Kerim modelleme yapar, iyi modeller önümüze koyar ve o modelin nihayetinde el-yevme ekmeltü leküm dinekum. Bu din madem ki kamil, mütekamil, tekamül etmiş bir dindir. İnsan, kamil insan yetiştirmek için vardır. Din iyi ise o dinin yetiştirdiği insanlar da iyi olur.
Evet.
Onun bizim beklentimiz bu. Yani siyaset, devlet, din ilişkilerinde şunu söylemek lazım. Kardeşim, din dokunduğu alanı, siyasete de dokunuyorsa, ekonomiye de dokunuyorsa, bu dokunması adaletli, hakkaniyetli, liyakatli. Yani orayı daha mükemmel, daha tekamüllü hale getirmek için dokunuyordur. Yoksa bölmek, parçalamak, ayrıştırmak, nefret, kin tohumlarını ekmek için değil.
Böyle bir şey zaten hakkımız yok.
Buna yani hakkımız yok. Dinin bunu amaçlamadığını bilmek lazım.
Millet ve insanlık ailesinin o üst şemsiyeyi her zaman göz önünde bulundurmak ve yani buraya hizmet eden kavramlardan birisiyle hocam sohbetimizi tamamlayalım. Herhalde siyaset deyince şurayı, danışmayı da atlayamayız değil mi?
Şurayı ve emruhum şura beynehum ayet-i kerime. Onlar el aralarındaki bütün işleri danışmayla çözerler. Ve Hazreti Peygamber'e başka bir emir, insanlara danış.
Danış. Önemli olan nasıl olabilir? Peygamberimize böyle bir ya, tavsiye vahiy değil geliyor, mi? Vahiy geliyor, insanlara
vahiy
danış. Ne demek?
Süreçte vahiy geliyor ve Allah diyor ki sen insanlara danış. Ve şavirhum fil emri. İşte orada bir ayrım yapılıyor. Diyor ki peygamber İnsanlara ne zaman danışır ve danıştığı konuların temel niteliği nedir?
E tamam yapılsın i̇şte onlar zaten işte şu anda peygamber toplum yok ki.
Heh, onu biz yapıyoruz işte.
Evet, peygamber olmadığına göre bu ayrımı yapmaya gerek yok. Evet. Herkes aynı yapıyor. Şeyi yapacak. Yani
toplum organizasyonunda, evet, ekonomik seçimlerinizde bunu siz yapın. Bunu peygamberden, Allah'tan beklemenize gerek yok. Ama mümin bir insanın, Allah'ın kitabını okuyan, peygamberi takip eden bir insanın seçimleri biraz düzgün olur yani. Bak, orada dinin etkisi o. Din size ekonomik bir yapı önermez. Ama der ki ekonomik yapı, herhangi bir ekonomiyi kuracaksanız orada kimsenin hakkını yemeyin.
Dinin önerdiği ilkesel bir
aynı
şey
tabii
yani.
Ki ahlak, onun için söyledim. 12 yıllık Mekke dönemi ahlak ilkeleri koymuştur. Bu Mekke'nin 12 yıllık ahlak ilkeleri Medine'de 10 yıl pilot uygulanmıştır.
İşte hocam yanlış budur. Aktarımlarla işte İslami ekonomi dedikleri zaman.
Yanlış. Heh. Ekonominin İslami'si, Hristiyanı olmaz. İlkeleri vardır. Bir ekonomi insanların haklarını, hukuklarına tecavüz ediyorsa onun o zulüm ekonomisidir. Jungle kapitalizmi diyorlar. İşte orman kapitalizmi, Amerikan tarzı kapitalizm.
Ama
yani
ne kavramlar yani çıktı hocam. Evet. Yani fıkıh bazen insanları nelerle zora koştu böyle değil mi? Yani bu darül İslamlar, darül harpler vesaireler.
Ama şöyle Remzi hocam, darül İslam nedir biliyor musunuz? Diyor Semerkandi diyor. Darül İslam insanın temel hak ve özgürlüklerini kullanabildiği topraklara Darül İslam dedi.
Hocam bu tanımdan sonra ben şimdi hiçbir şey demeyeceğim de herhalde Semerkandi dinleyicilerimiz demiş anlamak anlayacakları şeyi anladılar.
Temel hak ve özgürlükler. Bütün mücadelemiz onlar için olmalıdır. Yoksa birilerinin otoritesini sağlayalım diye değil.
Yani Müslüman bireylerle alakalı bir şey değil bu. Müslümanlar İslam'ın dışında şeyler yapabiliyorlar maalesef bu ilkelerin dışına çıktıkları zaman.
O insan sorunu. Ekonomi, İnsanların içinde yaşadıkları toplumsal şartlar, ekonomi, politik tutumlar, totaliter yapılar, bütün bunlar insanları farklı tutumlara itiyorlar Remzi hocam. Siz Orta Doğu'da insanlar bas bas bağırıyorsa ya da Latin Amerika'da, sadece Müslüman ülkeler olması gerekmez, Latin Amerika'da dünyanın en fakir ülkeleri. Gidin biz de gecekondu bölgelerine gelip gezdikleri zaman Dünya Bankası'ndan gecekondu biz göremedik dediler. Bu 20 sene önce. Gecekondu bölgelerine. Ya gecekondu bölgesi dedik. O bunlar ne gecekondusu dedi. Siz gidin gecekonduyu Latin Amerika'da görün. Baraka. Teneke'den.
Görüyoruz televizyonda, filmlerde izliyoruz.
Yani bakın
evet,
o oralarda dünyanın en fakir ülkeleri. O zaman sormak lazım. Yani bu dinleri sebebiyle mi? Hayır. Adamların içinde bulundukları politik totaliter yapılar, ekonomik bozukluklar, bütün bunlar bu insanlara ya nasıl bir yaşam sürüyoruz kardeşim? Bunun sebebi nedir? Din midir? Politika mıdır? Fakat en kolayı ne? Biraz algı operasyonu yapılıyor. Efendim bu dinden kaynaklanıyor diye birileri satıyor. Birileri de satın alıp onu cebine koyuyor. Evet. Bunu satın almamak lazım.
O zaman siyaset deyince biz anlayacağız ki toplum işlerini yürütmede insanların uyuması gereken ilkeler, din buna yardım eden bir unsur.
Kesinlikle.
Allah insanlara vahyi bu anlamda bir yardım, bir katkı, bir rehber olarak gönderiyor. Lütuf olarak gönderiyor ve onlara koyduğu en önemli ilkeler, biz modern dünyada bunları tartışıyoruz işte adalet, eşitlik vesaire falan ama Kur'an'ın zaten olmazsa olmaz. Yani bir devlet neyle yürümez? Zulümle yürümez. Bir devlet neyle yıkılır? Adalet olmadığı yerde yıkılır. İşte bunları biraz ön plana çıkarıp konuşma ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için hocam kusura bakmayın yordum sizi. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.